Ayrım 3.
Büyük valide küçük gözlerini çıkartmadan uzun süre baktı, kahvesinden bir yudum daha aldı ve sarayda geçirdiği onca yılın silemediği Venedik aksanıyla "Baka a" dedi. Âl-i Osman saltanatı nizam-ı alem için şeriatın kestiği başlar üstünde yükselmiştir. Allah padişah oğlumuzun hakkında da ne hayırlıysa onu versin. Mevlam ne ilerse güzel eyler. Şaşırdım. Yüce valide padişah oğlunun akıbetini aldırmaz görünüyordu. Sonra birdenbire baltayı taşa vurmuş olduğum kafama dank etti. Belli ki padişahın annesi de bu darbenin içindeydi. Yoksa ana sultan oğlunun üstüne kartal gibi kanat gerse kim böyle bir şey yapmaya ve cihan padişahını hapsetmeye cesaret edebilirdi? Önünde saygıyla eğildim. Veli sultanım dedim. Mevlam neylerse güzel eyler. Size anlatmayı unuttuğum en önemli huylarımdan biri de esen rüzgarları hemen hissetmek ve gereğini yaparak ani tavır değişiklikleri içine girebilmektir. Uzun uzadıya yaşamımı ve abanos siyahı kellemi omuzlarımın üzerinde taşıyabilmemi sağlamış bir özelliktir bu. Büyük valide ortalıkta telaşa meydan vermeyesin ağa dedi. Dışarıda yeniçeri, sipahi, kul taifesi kıyametler koparıp ayak divanı istiyor. Sadrazam izini kaybettirip bir yerlere saklanmış. Nerede olduğu belli değil. Yeniçeri sadrazamı bulduğu an paralayacak. Küffar donanması 42 parça ile boğazı kapatmış. Devleti Aliye Osmani Allah muhafaza eylesin büyük badirelerden geçiyor. Arslanımın canı, ırzı ve malı emniyettedir. Hiç yüreğine kuşku düşürme. Saray ahalisi de sakin olsun. Padişah oğlumuzun yemeklerinin verilmesine sen nezaret eyle. Arslanım güçten takatten düşmesin. Hadi benim yüzümü kara çıkarma ağa, göreyim seni. Emriniz başım üstüne sultanım. Takdir Allah'tan, gayret bizden dedikten sonra geri geri yürüyerek odadan çıktım. Başım dönüyordu. Büyük kartala günde 3 öğün yemek vermeye memur edilmiştim. Örülmüş olan pencerenin altındaki küçük aralıktan yemek sinisini uzatmak ve içerideki efendime haber vermek ölümden de acı geliyordu bana. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Belli ki padişah efendimizin yıldızı tamamen tersine dönmüştü. Mübarek anaları bile onun hapsedilmesini doğru buluyordu. Sarayın dışından haykırışlar duyulmaktaydı. İstanbul öyle bir uğulduyordu ki bilmeyen yeni bir deprem oluyor, yer gök birbirine geçiyor zannedebilirdi. Padişah hapsedilmişti ve sadrazam kaçıyordu. Allah sonumuzu hayır eylesin diye mırıldandım. Odama çekilip bir süre Kur'an-ı Kerim okudum. Hicr suresinin 47. ayetini okurken gözlerimden sıcak yaşlar boşalmaya başladı. Biz onların kalbindeki kini çıkardık. Artık onlar tahtlar üzerinde karşılıklı oturan kardeşlerdir. Tam sureyi bitiriyordum ki Safiye geldi. Bir süre sessiz kalıp okuduğumu bitirmemi bekledi ve sonra saygıyla "Efendimiz" dedi. İnsan kulaklarına inanamıyor ama padişahımızın düşmanı kendi öz anaları. Biliyorum dedim. Başından beri de biliyordum. Ama seni sınamak, yeteneklerini ölçmek için yaptım bunu. Aferin. Şimdi geceyi burada, benim dairemde geçirmeyi hak ettin. Safiye'nin yüzü kıvanç ve mutlulukla aydınlandı. Hem takdir edilmiş hem de 67 yaşındaki Afrikalı bedenin heykelsiz sağlamlığına yaklaşma hakkını elde etmişti. Avluda bir taht. O gün İstanbul'un üzerine hışım gibi bir yağmur çöktü. Öyle ki şehrin sular seller götürüyor, sicim gibi inen rahmet herkesi bir saçak altına koşmaya zorluyor, pencerelerden görülen deniz bile koyu sis altında yitip gidiyor, bir tufan gürültüsü yayılıyor ve camilerin, kiliselerin, sinagogların çatıları tıkırdayıp duruyordu. İstanbul'un namlı yağmurlarından biriydi bu. Böyle günlerde birçok evi su basar, fakir fukaranın beli bükülürdü. Derken öğleye doğru yağmur birdenbire dindi ve mübarek güneş rengarenk bir alayimi sema ile birlikte yüzünü gösterdi. O anda sultanımın efendimin yanına gitmek için şiddetli bir arzuya kapıldım. Ayaklarım beni isteğim dışında sürüklüyor ve dünyanın dörtte birinin sultanının adi bir mücrim gibi boynuna lale, ayağına zincir vurulmuş bir kürek mahkumu gibi yattığı çilehanesine doğru götürüyordu. Efendim Ceneviz elçisini kabul ettiği gün ben de huzura alınmıştım. Vezirlerin divan mensuplarının hepsi önünde el kavuşturmuş, gözlerini yere dikmiş bekliyorlar, onun mübarek yüzüne bakmaya cesaret edemiyorlardı. Hatta Ceneviz sefiri sultanımın yüzüne bakma cüretini gösterince mabeyinciler hemen başına çökmüş, adamın kırmızı kadife şapkalı başını eğmesi için bastırmışlardı. Ancak ondan sonra benim efendim elinin küçük bir işaretiyle elçiye konuşma izni vermişti. Kapının önünde bekleyen iç oğlanlarından birini mutfak kısmına yemek getirmeye yolladım. Gerçi büyük valide yemek verilmesine nezaret ettiği emretmişlerdi ama herhalde yemeği bizzat vermem de büyük bir suç teşkil etmezdi. Oğlanın getirdiği siniyi alıp o uğursuz çinil odaya gittim. Bir zaman duvara yaslanıp durdum, kulağımı deliğe yaklaştırdım. Efendimizin mübarek sesini duymamla birlikte yüreğim öksüye tutulmuş bir kuş misali çırpınmaya başladı. Padişah hazretleri o hoş avazıyla Kur'an-ı Kerim okuyordu. yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesinin okuduğu Kur'an'ı huşu içinde elim ayağım boşanarak dinledim. Surenin sonuna geldiği zaman bütün cesaretimi toplayarak deliğe doğru fısıldadım. Devletli efendim, içeride bir sessizlik oldu, hışırtılar duydum. Sonra deliğin önüne geldiğini hissettiğim efendimiz kim olduğumu sordu. Benim, aciz kulunuz sultanım dedim. Zat-ı şahanelerine yemek getirdim. Tepsiyi delikten içeri sürdüm. Padişahımız kendisine bunca yıl hizmet eden sadık kölesini, Harem-i Humayun'u teslim ettiği ağasını tanımıştı. Bu ne iştir ağa diye sual etti. Şu sarayda nan ekmeğim yemiş kimseler yok mudur ki bana bu zulmü reva görürler? Ne diyeceğimi bilemedim. Keşke o depremde devrilen saray duvarının altında kalsaydım da bu acı günleri görmeseydim. Padişah efendimiz üzüntümden hıçkırmakta olduğumu fark etti ve atalarından gelen bir Osmanlı hanedanı gururuyla şimdi git dedi. Allah taksiratını affetsin. Yüreğim kuş gibi çırpınıp göğüs kafesimden uçmak isterken altınlı yoldan yürüyüp üçüncü kapı olan Babüssaate kapısına doğru yürüdüm. Bu kapı sarayın kalbi demekti ve buradan içeri imparatorluk ailesi ve benim gibi yakınlarından başka kimse giremezdi. Adı da bu yüzden mutluluk kapısıydı zaten. Şimdi o kapının önünden gürültüler, insan sesleri geliyordu. Besbelli bir kalabalık toplanmıştı. Hayır mıdır, şer midir diye merak ettim. Çünkü son zamanlarda olup biten felaketlerden sonra insanoğluna güvenim kalmamıştı. Her an bir kötülük olacakmış, başımıza bir haller gelecekmiş duygusu içindeydim. Mutluluk kapısı önüne uğrular mı birikmişti? İsyancılar saray kapısına mı dayanmıştı yoksa? Koca Osmanlı'nın kadim geleneğini bozacak ve Babüssaade kapısından içeri girerek İstanbul Fatihi Koca Sultan Mehmet'in yaptırdığı sarayın adetlerini ayaklar altına mı alacaklardı? Böyle bir şey olursa ben de silahlanacak, kanımın son damlasına kadar bana emanet edilmiş olan haremin namusunu ve şerefini koruyacak ve bu uğurda ölecektim. Bunlar da kim ola acep diye merakla yürüyüp vardım ki bir de ne göreyim? Mutluluk kapısının önünde yalın kılıç yeniçeriler durmuyorlar mı? Şeyhülislam efendinin ve öbür ulemanın emriyle olsa gerek Osmanlı tahtı da çıkarılıp avluya konulmuştu. Güpegündüz avluda bu tahtı görmem için bir tuhaf oldu. Bu ikindi vakti sarayda hiçbir kitabın yazmadığı işler oluyordu. Derken büyük validenin kuşhane kapısından çıktığını ve elinden tuttuğu minik torununu tahta doğru getirdiğini gördüm. Başında mücevheze biçiminde tülbentli kırmızı serpuş taşıyan 7 yaşındaki masum oğlancık, kaşı gözü yerinde güzel bir çocuktu ve padişah efendimiz oğlunu çok sever, ona en güzel tayları hediye eder, kucağına alıp sevdiğinde onu yüreğine sokmak isterdi. Gerçi bir seferinde hanımlardan birisine hiddetlenip kucağındaki çocuğu fırlattığı gibi atmış, çocuk da başını havuza vurmuştu. Ama Allah'tan hafif atlatarak mutlak bir ölümden kurtulmuştu. Ancak böyle anlar enderdi. Çocuk belli ki korkmuştu. Çevresindeki kılıçlı dev gibi bıyıklı adamlara bakıyor, neler olduğunu anlayamıyordu. Ama korkan sadece o sabi velihat değildi. Yeniçerilerden Şeyhülislam Efendi'ye kadar herkesin benzi sapsarı kesilmişti. Büyük valide 7 yaşındaki çelimsiz şehzadeyi tahtın önüne kadar getirdi. Kimse ne yapacağını bilmiyor, ağlamak ister gibi alt dudağını büzen çocuğa bakıyordu. Bu sırada ulemadan bir efendi öne çıktı, çocuğu koltuk altlarından tutup bir tüy gibi havaya kaldırıverdi. Ellerinin arasındaki çocuğun ürkmüş yüzüne bakarak "Bismillah padişahım" dedi ve çocuğu Osmanlı tahtına oturtarak eteğini öptü. O anda Şeyhülislam Efendi, kubbe altı vezirleri, kaz asker, yeniçeriler ve ben dahil hepimiz eğilerek "Bismillah padişahım" diyerek 7 yaşındaki sultana biat ettik ve eteğini hürmetle öptük. Çünkü tahta oturduğu anda 7 yaşındaki sübyan, İstanbul'un Bağdat, Basra, Yemen'in, Macaristan, Kırım, Budin, Kanije, Ukrayna, Afrika'da Mısır, Sudan, Cezayir'e kadar uzanan toprakların ve halkların ve daha nice diyarların imparatoru olmuştu. Ne var ki çocuk bu durumu kavrayamamıştı. Büzülen alt dudağı ağlamak üzere olduğunu gösteriyordu. Şeyhülislam, "Padişah Efendimiz kalabalıktan korkuyor" diyerek biat törenini yarıda kesti. Büyük valide torununu bağrına basarak götürdü. Yavaşça mermer direklerin arkasına Harem-i Hümayun'a doğru süzüldüm. O gün akşamı nasıl ettiğimi bilemiyorum. Ateşler içinde yanmaya başlamıştım. Ağustos ayının sıcağı üzerine buzdan nefesler üfleyen rüzgarlar içimi donduruyor ama alev alev yanan alnımı serinletemiyordum. Demek ki efendimin işi bitmişti. Tahtı ve imparatorluğu kendi belinden inen 7 yaşındaki oğulcuğuna geçmişti. İnanamıyordum. Aciz aklım bu büyük değişikliği almıyordu. Sanki sur borusu çalınmış ve İsrafil'in çağrısıyla uyanan cümle mahlukat yerinden doğrulmuştu. Meğer bu bir şey değilmiş. O akşam sur borusunun vurulmasıyla başlayan kıyameti, saray duvarları dışında Asitane'nin sokaklarında yaşlı minarelerin koyu gölgelerinde görmek de varmış kaderdi. Ömür boyu baş koyduğum yastığı sırılsıklam eden gözyaşlarım bir parça dinerek doğruduğumda saraya akşam kasveti çökmüş, her köşede yakılan çeralar sarayın hüzünlü karanlığını artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Bir müezzinin hıçkıran sesi akşam ezanı okuyordu. Efendimin akşam yemeğini kendim götüremeyecektim. Soracağı yürek dağlayan sorulara cevap veremez, tahtına gül yanaklı oğulcunun oturduğunu ve artık kendisinin cihan padişahı olmadığını anlatamazdım. Benim yüce efendim, oğulcuğu doğduğu gün ne kadar sevinmiş ve bebeği kucağına aldıktan sonra Osmanlı tahtının varisini herkese göstererek ne büyük eğlenceler yapılmasını emretmişti. Şehir meydanlarında cambazların, hokkabazların hünerlerini seyreden halk 40 gün 40 gece kuzu etli pilavları, helvaları doyasıya yiyip içtikten başka yemek kaplarını da alıp götürmüşlerdi. Şehzadenin doğuşu şerefini altın ve gümüşlerden yapılan nahiller öylesine büyük olmuştu ki şehrin birçok sokağından geçememişti ve evlerin cumbalarını yıkarak yolu genişletmek zorunda kalmışlardı. Harem-i Humayun bile şenlenmiş ve kadınların başlarına bezler örtülmüş bir musiki şinas grubunu dinlemesine izin verilmişti. Adamlar kalın bezlerin altında udlarını, kanunlarını çalıyor, arada bir nefessizlikten boğulacak gibi olduklarında başlarını yukarı doğru kaldırma gafletinde bulunuyorlardı. O zaman biz de elimizdeki uzun sopalarla kalkan başlara vuruyor, bezi açmalarına izin vermiyorduk. Çünkü padişah efendimizin haremini hiçbir erkek gözü göremezdi. Bizlerse erkek değildik ya da en azından öyle sanıyorlardı. Bir erkeğin organlarını orak biçimi kesip çıkarmakla bütün duygularını öldüremeyeceklerini nereden bilebilirlerdi ki? Bütün gün dünyanın dört bir köşesinden seçilerek getirilmiş nadide güzelleri ve onların gümüş endamlarının çıplaklığını seyredip de heyecanlanmamak mümkün müydü? Taş olsa cana gelirdi. Hele Fransa'nın Nisa şehrinden getirilen ve Gülbeden adı verilen 14 yaşında bir dilber vardı ki padişahı yalvarttığı gibi benim de aklımı başımdan almaktaydı. Onun soylu atlar gibi gergin duran bedeni, ahu gözlerini ve dünyaya metelik vermeyen, halifemize bile aldırmayan bakışlarını gördükçe kendimden geçerdim. Ak göğsünde birer gül tomurcuğu gibi patlamış memelerinin pembe ve diri çıplaklığı karşısında mest olurdum. Sabah rüzgarının ürperttiği gümüş bedeninde dikili veren ayva tüyleri yüreğime batardı. Hamamda kaynar sularla yıkanıp kıpkırmızı kesilene kadar keselerle, liflerle ovulup güzel kokular sürülerek padişaha hazırlandığı gün herkes onun bugüne kadar saraya gelmiş en güzel kız olduğuna yemin etmişti. Ve göbek taşında onun muhteşem çıplaklığını gören harem halkının tümü ona aşık olmuştu bile. Has bahçeye doğru süzülerek ve saçına takılı tülleri uçuşturarak koşması yanında, efendimizin en sevdiği atı olan Acem Şahı'nın hediyesi dağlar delisinin rahvana kalkması ahenksiz kalırdı. Ya kokusu, ya herkesin aklına ziyan getiren tarçın, gül, akasya ve süt bebeği karışımı kokusu? Bu koku en dini bütün Müslümanı bile öylesine boğazına kadar günaha sokardı ki, 40 hatim indirse, 77 yetim giydirse, Veysel Garani gibi 40 yıl çölde geçse bu günahın bağışlanması olanaksızdı. Yalnız Gülbeden bir tuhaftı. Haremdeki öbür genç kadınlar gibi şarkıyla, türküyle, oyunla nakış leşi yoktu onun. Devamlı başı ağrırdı. Başının ağrısını geçirmek için mermer şahi bezinden küçük gömlekler dikerdi ve bunun ne olduğunu soranlara da fare gömleği olduğunu söylerdi. Bu minik gömlekleri sarayın kuytu köşelerindeki deliklerin önüne bırakır, geceleri farelerin gelip gömlekleri almasını ve kış günlerinde giyerek ısınmalarını isterdi. Baş ağrısı sadece fare gömleği diktiği zamanlarda geçiyordu. Yüzüne bir huzur ifadesi yayıldığı ender anlarda dikişin üzerine eğilmiş olduğu zamanlardı. Bunun dışında ahu gözleri alıcı kuş gibi bakardı. Geceleri onun kuytu deliklere bıraktığı fare gömleklerini toplar, yatağımın altına saklardım. Ertesi gün gömleği orada bulup da üzülmesini, farelerin onun gömleğini istemediği düşüncesine kapılmasına gönlüm razı olmazdı. O zaman tekrar gömlek dikmesine gerek kalmayacak ve bu yüzden baş ağrısından kurtulamayacaktı. Oysa ben onun yüzünde güller açmasını istiyordum. Bu da ancak fare gömleği dikerken oluyordu. Böylece Gülbeden, İstanbul farelerinin teker teker saraya gelip geceleri gömlek kuyruğuna girdiğine inandı ve büyük bir hevesle yatağımın altına daha sonra da odunluğa sakladığım yüzlerce fare gömleğini dikmeye koyuldu. İşte Allah'ın özene bezene yarattığı bu mucizeyi de Efendimizle birlikte zindana kapatmışlardı. Nisalı Gülbeden de üstüne demirler vurulmuş, kilidine kurşunlar dökülmüş, penceresine duvarlar örülmüş çinili odanın soğuk karanlığına gömülmüştü. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz ama bazen pek zalim davranıyor. Ağaca saklanan rüzgar. Akşam karanlığında orta camiye doğru giderken aklımdan pek korkunç şeyler geçiyordu. İstanbul'un gölgeli sokaklarında fenerler kaynaşmaktı, insanlar oradan oraya gidip gelmekteydi. Sarhoş yeniçeriler sipahilere laf çarpıtıyor, sonra bir sipahi grubu bunları püskürtüyor ve her kafadan bir ses çıkıyordu. O Ağustos gecesinde bir yandan kavurucu sıcak vuruyor, bir yandan da kar serpintili ve deniz suyundan zerrecikler taşıyan soğuk rüzgarlar esiyordu. Allah'ın bir hikmetiydi bu. Halk iki bölük olmuştu. Kimileri soğuktan donuyordu. Evlerde bile karı kocaların kimi yanıp kimi donmaktaydı. Kadın tir tir titreyerek ocağa odun sürerken adam cız cıbıldak karlı sular dökülüyordu. Kimin neden üşüdüğü, kimin neden yandığı belli değildi. Halk yananlarla donanlar da iki bölük olmuştu. Bu yüzden İstanbul sokaklarında kürklere bürünmüş, başını gözünü sarmış insanlardan, bağrı açık leventlere kadar her çeşit insana rastlanıyordu. Bu kargaşada adamın kim vurduya gitmesi işten bile değildi. Tepeden tırnağa silahlı yeniçerilerin, sipahilerin, Tatarların, kayıkçıların, verduş takımının ve ipten kazıktan kurtulmuşların gözünü kan bürümüştü. Tebdil gezdiğim için saraydan çıkmış biri olduğumu anlayamazlardı. Herhangi bir habeş gibi dolaşıyordum ama ne olur ne olmazdı. Dikkati elden bırakmamak gerekiyordu. Orta camiye yaklaştıkça kalabalık arttı, saflar sıklaştı. Tarihi boyunca dereler gibi kan akıtmış olan Konstantiniye yine kan kokuyordu. Üç sipahi neferinin katledilmesi üzerine yeniçerilerle sipahiler birbirine diş bilemeye başlamıştı ve kılıçların çekilmesi an meselesiydi. Cami avlusunda şerefelerinde çerağlar yanan minarelerin altında toplanmış mahşeri kalabalık hep bir ağızdan bağırıyor, uğultuları gökyüzünü tutuyordu. Biraz dikkat edince sadrazamın kellesinin istendiğini anladım. Kan tutmuş kalabalık, padişahın büyük vezirini idam ettirmek için azgın bir nöbete kapılmış, boyun damarları şişmiş vaziyette haykırıp duruyordu. Samur kürk giymeye meraklı ve her selam veren, işi düşen kişiden aldığı rüşvetlerle muazzam bir servetin sahibi olan şişman vezirin nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Yoksa anında paralanacaktı. Aslına bakarsanız padişahın sadrazamıyla bir sorunu yoktu. Şişman vezirinden hoşnuttu. Onun aldığı korkunç rüşvetler, her memuriyeti altında satıyor oluşu, karısını beğendiği adamları boğdurup kadını haremine götürmesi gibi binbir yolsuzluk şikayeti padişaha ya ulaşmıyor ya da padişah bunları duysa bile aldırmıyordu. Ne var ki halkın ve askerin sabrı taşmıştı artık ve sadrazamın kellesini almadan durulacak gibi görünmüyordu. Canını kurtarmak için kaçan sadrazamın yerine hemen yenisi atanmıştı. Padişahlar sadrazam canı için uğraşmazlar. Hem zaten bizim padişah istese bile bu işi yapacak durumda değildi. O kendi canını derdine düşmüştü. Sadrazamların kaderi böyleydi zaten. İmparatorluğun ikinci adamı olma zevkine erdikten sonra ya padişahın gazabına uğrayarak ya da askerin isyanına tosyarak kelleyi vermek alınlarında yazılıydı. Bu işten kurtulup da celil ölebilen sadrazam çok talihli sayılmalıydı. Daha sonra anlatıldığına göre İstanbul sokaklarında bu korkunç işler olurken sadrazam tebdil kıyafet yanında en has adamları olduğu halde canını kurtarmak için sığınacak yer arar dururmuş. Nereye gitse geri çevrilmiş. Senin yüzünden bizim de canımız tehlikeye girer, kellemiz gider, çoluk çocuğumuz var paşa demişler. Böylece sadrazam garip ve biçare halde sarayına dönmekten başka çare bulamamış. Orada kaderine lanet edip can korkusuyla titrerken yeni sadrazamdan haber gelmiş. Canını kurtarmak için askere para dağıtmak gerek demişler. Şirin canını kurtarmak için ne kadar malı mülkü, parası varsa defter edip hepsini teslim edi. Para vermeden kulun razı olması mümkün değildir demişler. Garip, hemen sakladığı yerlerden 300 kese altın çıkarıp yollamak istemiş. Sadrazamın gönderdiğine Kethüda, bu son zamanda aldığınızdır demiş. Bunun olmaz, hiçbir şey saklamayıp malı cana siper etsen gerektir. Bunun üzerine sadrazam can korkusundan 3000 kese daha çıkarıp vermiş. Kethüda bununla da yetinmeyince sarayının gizli köşelerinden 1000 kese daha çıkarıp canı çekilircesine teslim etmiş ve vallahi de billahi de artık tek meteliğim yoktur. Allah kalbinize ilham-ı merhamet versin ve yeni sadrazam babamız şu kuşça canımı askerin elinden kurtarsın diyerek diller dökmüş. Meğer bütün bunlar olup biterken yeni sadrazam müftüden idam fetvasını istemişmiş bile. Bundan haberi olmayan rüşvetçi, şişman, garip sadrazam sarayında rahatsız bir uykuya dalmış. Adamları da bir zarar erişmesin diye ayak ucuna baş koymuşlar. Bu acayip gecede 7. saat gelince kabuslar görerek sıçrayan, bir an uykuya dalıp bir an havale geçirerek titreyen, tere batmış şişman adamcağızı dizinden öperek uyandırmışlar. Ne oluyor demesiyle birlikte uyku sersemi ayağa kaldırmışlar ve koluna birisi girmiş. Daha uyanamamış olan sadrazam bir de dönüp bakmış ki koluna giren kişi ünlü çingene saray celladı. Nice vezir paşa boynu sıkarak canlarını almış olan korkunç çingene gülüyormuş. Sadrazam ona hay kahpe oğlu der demez vay benim devletli efendim diye alay edip sadrazamın göğsünden öpmüş. Sadrazamın sol koluna da celladın yamağı girmiş. Böylece çekerek sürükleyerek sarayın ahırına götürmüşler. Burada cellat sadrazamın kafasından kavuğunu çıkarıp kendi kafasına giymiş ve adamcağızı salhanede debelenen bir manda gibi zorla odunluktan içeri sokmuşlar. Cellat büyük vezirin kafasına korkunç bir yumruk indirince adamcağız inleyerek yere çökmüş. Hemen kemendin halkasını boynuna takmışlar ve cellatla yamağı iki taraftan çekip işini tamam eylemişler. Gafil vezir kelime-i şehadet bile getiremeden öbür tarafı boylamış. Ama adamcağızı suskunlar mahallesine götürüp toprağa vermeden önce intikam isteyen askere göstermek için çırılçıplak soymuşlar ve bir beygire enlemesine bağlayarak İstanbul sokaklarına çıkarmışlar. Bu korkunç haber bir anda halkın arasına yayılınca herkes at meydanındaki meşhum çınarın çevresinde toplanmaya başladı. Çünkü besbelli ki vezirin cesedini getirip bu çınarın altına atacaklardı. Beni de ayaklarımdan önce kalabalık o tarafa doğru sürüklemeye başladı. Bu çınardan hep korkardım. Meyvesi insan olan ağaçtı bu. Bir tarihte idam edilen birçok devlet büyüğü bu ağacın dallarına asılmış ve kurumuş birer meyve gibi rüzgarla döne döne çürümüşlerdi. O günden bu yana ağacın çevresinde hiç rüzgar esmezdi. Asitane'nin minare külahı uçuran namlı fırtınalarında bile bu ağacın yanına gidenler yapraklarının kıpırdamadığını görürlerdi. Öyle durgun, kıpırtısız bir hava olurdu orada. Çünkü kan kokan çınarın yanına yaklaşan rüzgar bile suspus olur, ağacın enli yaprakları arasına ya da yaşlı gövdesindeki kovuklara saklanırdı. Kaç asırdır burada duran ağaç, fırtınaları, rüzgarları, boranları yutuyordu. O lodos savuran Ağustos gecesinin sabahına doğru çınarın yanına vardığımızda hiçbir esinti yoktu, yaprak kıpırdamıyordu. Bir süre sonra sadrazamın şişman çıplak gövdesini taşıyan beygiri kamçı ile yederek oraya getirdiler. Adamcağızın derisi yüzülmüş birer koyun büyüklüğündeki kaba etleri sabahın alacakaranlığında titreşip duruyordu. Merhum sadrazam öyle iri gövdeliydi ki beygir bile zor taşıyordu. Askerler mevtayı beygirden alıp çınarın dibine yıktılar. Yüzlerce okka çeken yağlı beyaz gövde dev bir bumbar dolması gibi toprağın üstüne yığıldı kaldı. Karnı, gerdanı, beli kat kattı. Üst üste yığılmış, sarkmış karın yağlarının altında kaybolan ufacık organı neredeyse görünmüyordu. Zaten benden başka kimse de bu küçük şeye dikkat etmiyor, bir zamanlar dünyalara hükmeden koca vezirin hanları, hamamları, sarayları, cariyeleri, samur kürkleri, miskü amberleri, altın gümüş sahanları, çil çil altınları bırakıp da soyulmuş bir hindi gibi rüzgarsız ağacın altına yatmasındaki hikmet-i ilahiyi düşünüyordu. Vezir çok ah almıştı. Çok ocaklar söndürmüş, karısına göz koyduğu memurları Tayyip sürgününe gönderip, gül gibi tazeleri yatağına almış, servetine göz diktiği ileri gelenleri birer bahaneyle boğdurup malını mülkün üstüne yazdırmış bir günahkar kuldu. Şimdi suskunlar mahallesine geçecek ve öteki dünyada yaptıklarının hesabını verecekti. İstanbul halkı iki gün öncesine kadar kaderlerini hükmeden anlı şanlı vezirin yollardan hışımla geçen saltanat arabasını bile görmekten acizken, şimdi götü başı açık bir durumda celladın kemendiyle morarmış gerdan etleri sarkarak yatıp duruşuna bakıyordu. Bıraksalar sabah namazına kadar böylece seyredebilir ve bu dünyanın ne oldum değil, ne olacağım dedirten adaletini düşünebilirlerdi. Ama buna fırsat kalmadı. Bir yeniçeri, ey millet diye bağırdı. Şişman adamın yağı sızıya birebir gelir. Islak şehrin ciğer delen rutubetinden el aman demiş, her yanları sızım sızım sızlayan halk bir anda vezirin bumbar dolmasına dönmüş gövdesine hücum etti. Belinden hançerini sıyıran vezire dalıyor ve yağlarından bir parça kesip koynuna dolduruyordu. Vezirin kesilmiş yağlarını evlerine götürecekler ve ağrıyan yerlerine dolak yapıp saracaklardı. Meyvesi insan olan ağaca saklanan rüzgar bile böyle bir manzarayı dünyanın hiçbir yerinde görmemiştir. Yedi iklim dört bucakta böyle acayip şey yaşanmamıştır.